Ayrım 15.
Nasıl gülmesinler ki? Örneğin aldı kaçtı verilen bir değiştirge önergesine katıldığını söylüyor ve ekliyor. Komisyonda bu konuda azınlıkta kalmıştım. Azınlıkta kaldığını söylüyor ama karşı oy yazısı yazmış değil. Komisyon başkanının azınlıkta kaldığını üyeler ancak bu konuşmayla öğreniyorlar. Bu yüzden olacak, gülüşmeler başlıyor. Cumhurbaşkanının adaylığı ile ilgili süreler iki ayrı maddede ayrı ayrı yer almış, bir üye bu yolda bir eleştiride bulunuyor. Maddelerden biri oylanmış geçmiş. Aldı kaçtı ayağa kalkarak metni okuyor, bir süre susuyor. Sonra aynı sözlerin iki maddede de yer aldığını ancak o zaman saptayıp ifadenin maddelerin birinden çıkarılmasını istiyor. Yine gülüşmeler başlıyor. Aldı kaçtı da gülüyor. Komisyon başkanı bir maddeyi geri alırken bu madde üzerinde düşüneceklerini söylüyor. Ama ne düşüneceklerini bilmediğini belirtiyor. Salon kahkahadan kırılıyor. Profesör Gözcüklü ise kalın çerçeveli gözlüklerin altında çok ciddi bir yüzle kürsüye çıkıyor. Sessiz sakin, kendinden emin. Kendisine soru soranlar soru sordukları konularda pek bilgili değiller. Sorular yanlış sorulunca Gözcüklü tek kale maç yaparcasına bu yanlış soruları rahatça yanıtlıyor. Profesör Gözcüklü'nün savunduğu madde basın araçlarının korunması başlığını taşıyor. Madde basın araçlarının hangi koşullarda zor alımına karar vereceğini içeriyor. Maddeye göre bir yayın organı devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, cumhuriyetin temel ilkeleri ve milli güvenlik aleyhine bir suçta mahkum olunması halinde bu yayın organını basan basın evi ve eklentilerine el konulacak ve zor alıma karar verilecek. Anayasa maddesinde sıralanan bu suçlar bu başlıklar ile ceza yasasında yer almış değildir. Fakat herhalde 125. madde başta olmak üzere 141, 142, 163 ve 146. madde de bu kapsama girecek. Haydi anayasa düzenini zor yoluyla değiştirme girişimlerini yasaklayan eylemli kalkışma ile ilgili 146. maddeyi bir yana bırakalım. Yalnızca 142 ve 163. maddeleri alalım. Bu maddelere giren suçları işlediği ileri sürülen bir yazarın yazısından dolayı gazeteye nasıl el konur, nasıl zor alımla karar verilir? Nerede ceza hukukunun cezaların kişiselliği ilkesi? Haberleşme hukuku adlı ders kitabında etnolojik bünye ile ilgili eleştirilerin suç sayılmaması gerektiğini yazan, ordu teşkilatını eleştirmeyi suç saymayan, teorik tartışma niteliğindeki kanaat ısrarlarının serbest olmasını isteyen bilim adamı Gözcüklü. Devleti ve milletiyle bölünmezlik, cumhuriyetin temel ilkeleri gibi kavramların ceza uygulamasında ne biçime ne renge gireceğini acaba bilmez, düşünmez ve anlamaz mı? Hayır, bilir, düşünür ve anlar. Hem de çok kişiden daha iyi bilir ve daha iyi anlar. Gözcüklü'ye bu arada yerinde ve doğru bir soru soruluyor. Bir yazarın yazısından ötürü basım evi ve eklentilerine el konmasına ve zor alımına karar verilmesinin ceza hukukunun anayasal güvenceye alınmış olan cezaların şahsiliği ilkesiyle nasıl bağdaştırıldığı soruluyor. Değerli bilim adamı bu soruyu yanıtlıyor. Matbaaların mahkum edilemeyeceğini söylüyor. Basım evini, devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü, cumhuriyetin temel ilkeleri ve milli güvenlik aleyhine işlenmiş suçlardan ötürü kapatabilmek için basım evi sahibinin bu suça bilerek ve isteyerek katılması gerektiğini anlatıyor. Kimse basın suçunun nasıl oluştuğunu ve bu suça katılmanın nasıl olacağını sormuyor. Gözcüklü de devam ediyor. Ceza yasasının zor alım ile ilgili maddesinde suçta kullanılan araçlara el konulacağının yazıldığı belirtiliyormuş. Ayrıca efendim zaten ceza yasasında bu suç araçlarına eğer bu araçlar suçla ilgili olmayan kişilerin malı ise el konmazmış. Kendileri de işte böyle bir hüküm getirmişler. Mahkeme bu suçtan dolayı hüküm verirken basım evi sahibinin de suça katılıp katılmadığını araştıracakmış. Bu yüzden bir yazarın yazısından ötürü basım evine el konulmasının cezaların şahsiliği ilkesiyle bir ilgisi yokmuş. Basın locasında kendi kendime bir üye de çıkıp Gözcüklü'nün ceza hukuku açısından 1961 Türkiye Anayasası başlıklı incelemesini alıp okusa diyorum. Gözcüklü SBF dergisi doçent doktor Nejat Bengül'e Armağan adlı yapıtta yer alan söz konusu incelemesinde Bir siyasal partinin anayasa mahkemesince kapatılması halinde bu partinin yayın organı ne olacağı sorusuna yanıt ararken şunları yazıyor. Fakat bu suçun sanığı ve sorumlusu bir hakiki şahıstır. Bu hakiki şahıs muhakeme olunacak, hüküm giyecektir. Bu hükme dayanılarak 22. maddede dendiği gibi gazetenin kapatılmasına gelince iş değişmekte, ceza sorumluluğunun şahsiliği hükmü ihlal olunarak gazete kapatılacaktır. Görüldüğü gibi ikinci şık ise bizzat anayasa hükümleriyle teaarruz halindedir. Aynı ilke demek ki üniversite kürsüsünde başka, danışma meclisi kürsüsünde başka biçimde değerlendirilmektedir. Profesör Gölcüklü şunu unutuyor. Amaç 12 Eylül öncesi yasa dışı fraksiyonların yayın organları gibisinden gazete ve dergileri basan basım evlerinin kapatılması ise bu yayın organlarının çoğu büyük iş adamları ile bazı milliyetçi yayın organlarının milyarlık offset tesislerinde basılmıştır. Evet, şahsi sorumluluk. Ceza hukuku anlamında değil ama genel anlamda böyle sorumluluk bazı profesörler için de geçerli olmalıdır. Bugün üniversite kitaplarında sessiz birer tanık gibi duran kitaplar, dergiler, incelemeler karşısında, yarın da tarih karşısında bilim adamlarının şahsi sorumlulukları da gözden uzak tutulmamalıdır. 4 Eylül 1982 Gasp suçundan sanık. Herhangi bir suçtan dolayı yargılanıp da beraat eden bir kişinin görevinden atılması yasalara aykırı değil midir? Hiç şüphe yok, aykırıdır. Hukuk devletinde bir yurttaşın suçlu ya da suçsuz olduğunu ancak ve ancak mahkemeler karar verir. Mahkeme kararı olmaksızın bir kimsenin suçlanması yasalara aykırı düşer. Bu uygulama genellikle siyasal suç sanıkları için söz konusu olmaktadır. Örneğin ceza yasasının 141, 142 ve 163. maddelerinden yargılanan sanıklar yargılama sonunda beraat etseler bile görevlerinden atılmaktadırlar. Oysa yeni anayasa tasarısı bile kimsenin düşünce kanaatleri nedeniyle kınanamayacağını ve suçlanamayacağını yazmaktadır. Ancak görülüyor ki bu hükümler yetmemektedir. Konunun güncel önemi şuradadır. Bu dönemde binlerce kişi gözaltına alınmış, tutuklanmış ve yargılanmıştır. Bu sanıkların bir kısmı beraat etmiştir. Beraat eden bu sanıklar bir kamu görevine girmek istediklerinde siz yargılanmışsınız gerekçesiyle geri çevrilmektedirler. Bir kamu görevinde çalışmaktayken tutuklanıp yargılananlar beraat etseler bile hakkınızda dava açıldı diye görevlerinden atılmaktadırlar. O zaman herkesi bağlayıcı olması gereken mahkeme kararlarının ne gibi hükmü ve sonucu olmaktadır? Bir somut örnek verelim. Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Sözcüsü Profesör Şener Akyol 1974 yılında gasp suçundan sanık olarak yargılanmış ve müsnet suçu işlediği yolunda mahkumiyetine yeter kati ve mukni hiçbir delil elde edilmediği gerekçesiyle beraat etmiştir. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 31.5.1976 gün ve 74/295 esas 976/185 karar sayılı gerekçeli kararı Başkan Uluer Yücesöz, üyeler Zeki Akgün ve Necdet Gebeloğlu tarafından verilmiştir. Necdet Gebeloğlu şu anda Danışma Meclisi Bitlis üyesidir. Anayasa Komisyonu Sözcüsü Akyol, karardaki ifadeye göre müştekiyi şahsen ve malen büyük bir tehlikeye düşüreceğini beyan ederek tehdit etmek suretiyle gasp suçundan sanık olarak yargılanmıştır. Hakkında bu sav ile kamu davası açılan Akyol, yargılama sonunda suç işlediği yolunda yeterli kanıt bulunmadığı için beraat etmiştir. Doktor Akyol'a yüklenmek istenen suç, müşteki Semih Alsan'ı şahsen ve malen büyük bir tehlikeye düşüreceğini beyan ve tehdit ederek hukukça hükmü haiz, bono ve çek almak suçudur. Doktor Akyol'a yüklenmek istenen suçun cezası 10 yıldan 20 yıla kadardı. Biz Anayasa Komisyonu Sözcüsü Doktor Akyol'un bu tür suç işleyeceğine hiç inanmayız. Bu inancımız mahkeme kararı ile de doğrulanmıştır. Akyol yasalar karşısında suçsuz bir insandır. Bu yüzden hakkında bu yargılamaya dayanarak herhangi bir idari işlem uygulanamaz. Uygulanırsa bu hukuka, yasalara ve hepimizin bağlı olması gereken hukuk devleti kavramına ters düşer. Ama bu memlekette yargılandığı bir suçtan beraat eden bir yurttaşı kamu görevini aldı diye bazı yüksek kamu görevlileri hakkında davalar açıldığı görülmüştür. Yine bu memlekette gözaltına alındığı için işinden atılan kamu görevlileri vardır. Yargılanıp beraat ettikten sonra işlerinden uzaklaştırılan binlerce yurttaş vardır. Hiç şüphesiz Doktor Akyol hakkında gasp suçundan dava açıldığı zaman çok acı çekmiştir. Bir de beraat ettiği bu davadan ötürü haksız yere üniversitedeki görevinden atılsaydı, böyle bir suçtan yargılandı diye danışma meclisi üyeliğine engel olunsaydı kim bilir ne düşünürdü. Daha önce ne düşündüğünü bilmek güçtür. Ama bundan sonra bazı konuları birlikte düşünmek zorundayız. Acaba Sayın Akyol anayasanın memur güvencesi ile ilgili maddesine bu gibi haksızlıkları önlemek için kesin hükümle mahkum olmadıkça kamu görevlilerinin işlerine son verilmeyeceği yolunda bir açıklık getirmeyi düşünür mü? Evet, iğneyi kendimize, çuvaldızı başkalarına batırmak gerekir. 13 Eylül 1982. Gizli yargı. Anayasa taslağının 79. maddesinde kamu hizmetlerine alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka bir ayrım gözetilmez denilmektedir. 136. maddede kamu hizmeti görevlileri yetenek ve liyakat ilkelerine göre işe alınırlar güvencesi yer almaktadır. Aynı maddede kamu görevlilerinin görevden alınma koşullarının yasaca belirleneceği söylenmektedir. 138. madde disiplin kovuşturmalarında isnat olunan hususun ilgili açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, savunmasını yapma imkanı tanınması zorunludur, temel koşulunu öngörmektedir. 139. maddede ise yurttaşlar arasında siyasi kanaatlerinden dolayı herhangi bir ayrım yaptıkları, mahkeme hükmüyle sabit olanlar kamu görevinden temelli çıkarılırlar hükmünü getirmektedir. Bir kimsenin herhangi bir suçtan dolayı mahkum sayılabilmesi için bu kimse hakkında Yargıtay aşamasından geçmiş kesin hüküm bulunması gerekir. Bir kimse hakkında Yargıtay aşamasından geçerek kesinleşen bir yargı kararı olmadan suçlu sayılması olanaksızdır. Sanık mahkum oluncaya kadar masum sayılır. Anayasa tasarısının 37. maddesi de bu temel güvenceyi benimsemiştir. Bir sanığa hakkında kesin mahkumiyet hükmü olmadan mahkumiyetin gerektirdiği hukuksal sonuçları yüklemek hukuk devleti kavramı ile bağdaşmaz. Hakkında hiçbir ceza kovuşturması olmaksızın idari nitelikte bir işlem ile görevlerinden uzaklaştırılan kamu görevlilerinin durumu aynı hukuk devleti kavramına ters düşer. Bugün akçalı işler nedeniyle Yüce Divan'da yargılanan Bayındırlık Bakanlığı'nın genel müdürü görevinin başındadır. Sayın genel müdürün yargılamanın esenliği açısından geçici olarak görevinden alınmasını öngören hukuk kuralları vardır. Bu yasal dayanağa karşın genel müdür yargılamanın bu aşamasında henüz sanık olduğu için hakkında kesin hükmün doğuracağı sonuçlar uygulanmamıştır. Çünkü genel müdürü henüz sanıktır, mahkum olmamıştır. Yargılama sonucu ya aklanacak, beraat edecek ya da mahkum olacaktır. Anayasa Komisyonu'nun değerli sözcüsü Sayın Doktor Şener Akyol da bu göreve getirilmeden önce gasp suçundan yargılanmış ve delil yetersizliği nedeniyle beraat etmiştir. Eğer Sayın Doktor Akyol gasp suçundan yargılandı diye İstanbul Hukuk Fakültesi'ndeki görevinden atılsa ya da danışma meclisi üyeliğine başvurduğu zaman aynı gerekçe ile adaylığı geri çevrilse, bu hiç şüphesiz yasa dışı, hukuk dışı bir davranış olurdu. Çünkü bir kimsenin suçluluğuna ancak ve ancak mahkemeler karar verir. Disiplin soruşturmasında bile suçlanan kişinin kendisini savunma olanağı vardır. Sayın Doktor Şener Akyol'un yararlandığı hukuksal güvenceler, yargılanan bütün siyasal suç sanıkları için de geçerli olmalıdır. Bir yurttaş siyasal nitelikli bir suçtan ötürü yargılansa ve beraat etse, bu yurttaşın da tıpkı Sayın Doktor Akyol gibi hakkında kesinleşmiş bir beraat hükmü olacaktır. Böyle olunca da mahkumiyetin doğurduğu sonuçlarla da karşılaşmayacaktır. Yine bir yurttaş düşünelim. Bu yurttaş bir ihbar üzerine gözaltına alındı. Ancak bir süre sonra savcılık bu yurttaş hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Bu yurttaş gözaltına alındı diye kamu görevinden atılsa, O zaman anayasalarda ve yasalarda yer alan güvencelerin ne anlamı olacaktır? Bir başka örnek daha verelim. Bir yurttaş hakkında hiçbir ceza kovuşturması yok. Bir gün yurttaş bakıyor ki iki satırlık bir emir, yani idari bir işlemle görevinden atılıveriyor. Bu yurttaşın suç işlediğine inanılıyorsa bu yurttaş hakkında kovuşturma açılmalıdır. Yok eğer elde böyle kanıt yoksa o zaman görevinden alınması haksız ve adaletsizdir. Anayasa tasarısının 79. maddesinde hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadıkça hiçbir kamu görevlisi idari işlem yoluyla görevinden alınamaz diye bir fıkra eklemek gerekir. Böyle bir güvence anayasaya yerleştirilmezse uygulamalarda hukuk devletinin gerekleri yerine polis devletinin yöntemleri geçerli olur ve insanlar kapalı kapılar ardında bilinmeyen kişilerce yargılanıp mahkum olurlar ve görevlerinden atılırlar. Bu kapıları sımsıkı kapamak gerekir. Bir kimsenin herhangi bir suçu işlediğine ancak ve ancak mahkemeler karar verir. Hukuk devletinde bu konudaki tek ölçü kesinleşmiş yargı kararlarıdır. Mahkeme kararları ölçü olmuyorsa o zaman bu kürsülere, bu cübbelere, bu adalet mülkün temelidir sözlerine, adalet terazilerine ne gerek vardır? Yargıya güven ve yargıya saygı hem devlet hem de yurttaş olarak hepimizin ortak borcu ve görevi olmalıdır. 14 Ekim 1982 Tarihin Yargısı. 27 Mayıs ihtilalinden hemen sonra Ankara ve İstanbul Barosu'na kayıtlı bazı avukatlar düşüklerin savunmaları alınamaz diye kampanyalar başlatmış, imzalar toplamışlardı. Bu imza listelerinin bir sureti elimizdedir. Gereksiz bir tartışma açmayalım diye bu adları şimdilik yayınlamıyoruz. Bunların arasında sonradan bu çevrelerin bol ücretli avukatlıklarını üstlenenler de vardır. Evet evet böyledir. Yine 27 Mayıs ihtilalinden hemen sonra ceza yasasında bir değişiklik yaparak düşük Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın ölüm cezasına çarptırılmasının hukuksal engelleri kaldıran bilim kurulu içinde görev yapanlar dün idam sehpasına göndermek için çabaladıkları insanların çevrelerinde bugün cübbelerini savura savura fır dönmektedirler. Bir hukuk adamı için, kendini gerçekten hukukçu sayan bir insan için en büyük ayıp şu şu sanıkların savunmaları yapılmaz diye düşünülmesidir. 27 Mayıs ihtilalinden sonra o günlerin ihtilal coşkularına kendilerini kaptıran nice ünlü hukukçu ne acıdır ki bu ayıbı işlemişlerdir. Yine bazı ceza hukukçuları evrensel ceza hukuku kurallarını yok sayarak yasa değişikliklerine imzalarını atmışlardır. Ne derler? Sel gider kum kalır. İşte o günler geçti, geriye bu imzalar, geriye bugün artık kimselerin doğruydu diyemeyeceği tutumlar ve davranışlar kalmıştır. Kimseye onur vermeyecek tutum ve davranışlar. Ceza yasasında 65 yaşını aşmış kişilerin ölüm cezasına çarptırılmaları için yapılan yasa değişikliğini duyan ve asistanlarının bu işe karıştığını gören ünlü bir ceza hukuku profesörü kendisini de bu komisyona çağıran arkadaşlarına dönüp "Ben tarihten korkarım" demişti. Gerçekten de tarihten korkmak gerekir. İşte aradan geçen şu 20 yıl bile birdenbire tarih oldu. Bunlar hiç unutulmuyor. Adalet terazisinde ve tarihin yanılmaz hükmü karşısında herkes yerini buluyor. Pek o kadar da geri gitmeyelim. 12 Mart döneminin ünlü Makabine Şamil Kanun çıkarırız sözüne, bugün kim bunlar benim fikrimdi, o günün şartları içinde böyle düşünmüştüm diyebiliyor. Tersine bu Makabine Şamil Kanun formülünün sahipleri bu açıklamanın sorumluluğunu üstlerinden atabilmek için cilt cilt kitaplar yazıyorlar, görmüyor muyuz? Çünkü tarih korkusu yavaş yavaş işlerini sinmeye başlamıştır. Çünkü o günlerin koşulları çok ama çok çabuk unutulmuştur. Tarih tekerleği işte hep böyle dönmüştür. Bundan sonra da böyle dönecektir. 20. yüzyıl bir uygarlık çağıdır. Bu uygarlık çağında tarihe mal olmuş bunca bildiriler, toplantılar, konferanslar, ilkeler, inançlar, anayasalar günümüze hukuk devleti diye bir yüce kavramı armağan etmişlerdir. Hukuk devleti içinde yargısal süreç iki önemli aşamadan geçer. İlk aşama sanıkların ifadelerinin alınmasıdır. Bu ifade alma işleminde işkence kesinlikle yasaktır. Yalnızca işkence değil, işkencenin daha hafif biçimi olan eziyet yapmak da yasaktır. Yargının sondan bir önceki durağı savunmadır. Savunma açık duruşmanın her aşamasında hükme, adalete, dolayısıyla yargıçlara yardım eder. Açık duruşmalarda karşıt görüş ve tutum savcı ve avukat arasında geçer. Ve bu tartışma hükmü mayasını yoğurur. Bu nedenle savunma hakkı hukuk devletinin vazgeçilmez haklarından ve kurumlarından biridir. 27 Mayıs ihtilalinden hemen sonra yapıldığı gibi düşüklerin davası alınmaz gibisinden hukuk mesleği adına utanç verici tutumlara başvurmak, savunma hakkını ortadan kaldırmak, bir kişiyi idama mahkum edebilmek için ceza yasasında değişiklikler yapmak tarih karşısında ne bağışlanmaz suçtur. İşte bunlarla bazen yüz yüze, bazen göz gözeyiz. Herhalde diyoruz, adalet tanrıçası bu gibilerini görmemek için yüzünü kapatmıştır. Ey tarihin yanılmaz yargısı! Senin karşında insan olarak da, hukukçu olarak da başını dik tutabilmek ne büyük onur ve ne büyük erdemdir. 26 Aralık 1981. Dilinin kantarı. Anayasa Komisyonu'nun pek muhterem ve muhteşem başkanı, Tercüman gazetesi sahibi, 43 şirketli Ilıcağ'ın 80 bin lira aylıklı vekili, Profesör Doktor Orhan aldı kaçtı, çam devirmeye, pot kırmaya yine büyük bir başarı ile devam ediyor. Atatürk ilkelerine aykırı amaç güttüğünü ileri sürdüğü partiler için bakın ne diyor. 1961 anayasası yürürlüğe girdikten sonra iki defa bu tip parti kurulmuştur. Bunlardan birisi kapatılmış, diğeri ise bir siyasi partinin büyük iş yaptığını sanan lideri tarafından göz yumularak faaliyetine devam etmiştir. Anayasaya rağmen bunlar olmuştur. Aldı kaçtı bu sözleriyle Milli Nizam Partisi ile Milli Selamet Partisi'ni suçlamaktadır. Anayasa Komisyonu Başkanı, CHP eski genel başkanı Sayın Ecevit'in de MSP'nin faaliyetlerine göz yumduğunu söylemektedir. Anayasa Komisyonu Başkanı bu sözlerinden sonra kamuoyu önünde bir anayasa dersi almak zorundadır. Gereken dersi verelim. Aldı kaçtığını suçladığı MSP'nin yöneticileri şu anda Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde yargılanmaktadırlar. Yürürlükte bulunan 1961 Anayasası'nın 132. maddesine göre danışma meclisinde görülmekte olan bir dava hakkında herhangi bir beyanda bulunmak yasaktır. Aldı kaçtı başkanlığında hazırlanan şu yeni anayasa taslağının 171. maddesinde de aynı yasak yinelenmiştir. Bu anayasal yasağa karşın bu anayasa hukuku öğretim üyesi, konu sendikacılıksa yargılanmakta olan DİSK için, konu siyasal partilerse yine yargılanmakta olan MSP için istediği gibi beyanda bulunabilmektedir. Ve bu anayasa profesörü şu anda cezaevinde bulunan ve bu yüzden kendisini savunma olanağından yoksun bırakılan Sayın Ecevit'i suçlamaktan büyük bir zevk duymaktadır. MSP yalnızca CHP ile değil, CHP ile koalisyon ortağı olduğu sürenin birkaç katı fazlası ile AP, CGP ve MHP ile ortaklıklar kurmuştur. Eğer faaliyetlere göz yummak parti liderleri için söz konusu olacaksa, Türkiye halkını silahlandırarak birbirini öldürmeye kışkırtmak savı ile yargılanan başka partilerin faaliyetleri de bu partilerle ortak hükümetler kuran partilerin ve bunların lider takımlarının sorumlulukları içinde olmaz mı? Olur ama aldı kaçtığının bu partileri suçlamasına vekili olduğu ve her ay kendisinden 80 bin Türk lirası aylık ve oturum başına 7500 lira aldığı Kemal Ilıcak izin vermez. Anayasa profesörü aldı kaçtı, Atatürk ilkelerine aykırı saydığı parti faaliyetlerine göz yummak eyleminin anayasa ve yasalarca öncelikle kimlerin görev alanı içinde olduğunu herhalde bilmiyordur. Ya da biliyordur ama siyasi polemik yapmak için, ulu orta konuşmak için bu yolu seçiyordur. Dersimize devam edelim. Partilerin iç çalışmaları ve faaliyetleri Anayasa Mahkemesi'nce denetlenir. Bu amaçla özel bir yasa çıkarılır. Bu yasanın sayısı 648'dir. Adı Siyasi Partiler Kanunu'dur. Bu yasanın 5. kısmı siyasi partilerin kapatılması başlığını taşır. Bu bölümde yer alan 108. maddeye göre siyasal partiler aleyhine kapatma davası ancak Cumhuriyet Başsavcılığınca açılabilir. Eğer böyle faaliyetlere göz yumulmuşsa bu öncelikle Cumhuriyet Başsavcılığının ve başsavcıya yeterli kanıt ve belge ulaştırmayan güvenlik birimlerinin sorumluluk alanına girer.